Ayrım 25. Vulcan'ın yaratılışı. Jack de Brul. Sayfa 224. Pasifik. Geleneksel helikopterlerin çoğunun aksine Kamov KA-26'nın arka tarafında dengeyi sağlayacak bir pervane mevcut değildi. Onun yerine birbirlerinin üzerine yerleştirilmiş iki ana rotor vardı. Pervanelerin ters hareket eden kolları minik helikopteri gökyüzünde topaç gibi dönmekten koruyordu. Bu düzenlemeden dolayı araç normal helikopterlere kıyasla çok daha gürültülü olduğu halde pervanenin sesi dar kabinin dışındaki göbeğe monte edilmiş iki radyal motorun gürültüsünü bastıramıyordu. KA-26 ya da NATO tarafından verilen kod adıyla serseri, berrak gökyüzünde maksimum hız kapasitesine yakın bir süratle saatte 185 km hızla yol alıyordu. Deniz altlarında dalga dalga sonsuzluğa uzanan gök mavisi bir düzlemdi. Ufak helikopterin ana gemisi August Rose yaklaşık 300 kilometre arkalarındaydı ve Tayvan Büyükelçisi'ne bir hediye götürmek için var gücüyle çabalayarak ilerliyordu. Doktor Borodin adasının doğum yerini tam olarak saptamış olduğu için Şilep'teki sofistike donanıma artık ihtiyaç kalmamıştı. Serseri iki pervanesi kuyruğundaki çifte direk boyunca arkaya doğru kıvrılarak soğutma gemisinin güvertesinde devasa boyutlardaki bir ambalaj sandığının içine gizlenmişti. Şilep birkaç gün içinde yüzeye çıkacak olan volkandan uzaklaşarak batıya yapacağı uzun yolculuğuna başladıktan sonra helikopter uzunca bir süre gizli kalmıştı. Şimdiden yoğunlaşmış, sülfür yüklenmiş buhar bulutlarının denizin yüzeyine tutulmuş olmaları patlamanın yakın olduğunun göstergesiydi. Bir eşi daha olmayan konfigürasyonu 610 kilometrelik kullanım menziliyle serseri August Rose yükselmekte olan yanardağdan bu mesafenin 1/3 kadar uzaklaşana dek gemiden ayrılmamıştı. Pilot ancak o zaman iki yolcusuyla birlikte güverteden havalanmıştı. Şimdi kalkışlarının üzerinden 3 saat geçmişti ve pilot kabini etkisi altına almış olan nemli hava yüzünden değil de korkudan terler dökmeye başlamıştı. 25 yaşındaki helikopterin antika radarı artık August Rose'un yerini belirleyemiyordu. Zaten gemiye ulaşmalarına yetecek yakıtları yoktu. Bomboş bir denizin üzerinde 1500 metrede yalnızlardı. Pilot arkasına dönüp iki yolcusuna baktı. Daha genç olan epeyce altlarında kalan denizi seyrederken yaşlı olanın uyuduğu belliydi. Başındaki kulaklık ince telli saçlarının uçuşmasına mani oluyordu. Ama rüzgar haki tulumunu silkeliyordu. Pilot gözlerini bir kez daha uçsuz bucaksız ufka dikmeden önce tekrar aletlerine dönüp çabucak yakıt durumunu, yüksekliği ve rotayı gözden geçirdi. Valeri Borodin başını açık olan kapıdan çevirdi, babasının omzuna dokundu ve Pitor'un gözleri anında açıldı. ''Sadece 10 kilometre uzakta olmalıyız.'' Dahili iletişim sisteminden bu konuşmayı duyan pilot neden 10 kilometre diye yanıt verdi. Hawaii'ye en az 300 kilometrelik bir mesafedeyiz ve yakıtımız bitmek üzere. Sakıncası yoksa bütün bunların neyle ilgili olduğunu bana anlatır mısınız? Elbette, bizi önce yaklaşık 200 metreye indir. Pilot omuzlarını silkip itaat etti. Bu iki adamın intihar etme niyetinde olduklarından kuşkulanmadığı için bir planları olmalıydı. Rahatlayarak KA-26'yı son derece rahatsız bir dalışa geçirdi. Pervaneler helikopteri deniz yüzeyine doğru sürüklerken havayı tırmaladılar. Pilot usta bir manevrayla levyeyi geri çekerek helikopteri tam 200 metrede durdurdu. Arkasına baktı ve yolcularının onun maskaralığı ve ustalığından sıkılmış olduklarını anladı.
200 metre efendim.
Yaşlı Borodin tulumunun cebinden bir silindir çıkardı. Sarı plastik kutunun çapı 7,5 santim, uzunluğu da 30 santimden fazla değildi. Silindirin üstündeki kırmızı düğmeye basarak gelişigüzel bir hareketle kutuyu helikopterin açık olan kapısından fırlattı.
Pilot neydi o diye sordu.
Yüksek frekans şifre çözücü. Valeri babasının yerine cevap verdi. 1 kilometre kutu şablonuyla uç, birazdan neler olacağını görürsün. Pilot kutularını çizmeye başladığında helikopter sancak tarafına sert bir dönüş yaptı. Denizin karıştığını gördüğünde 2 kilometre uzunluğundaki bacakları tamamlamıştı. Duru mavi su adeta su canavarı Leviathan'ın kendisi yüzeye çıkıyormuşçasına köpürmüştü. Pilot helikopteri kaynamakta olan suya yaklaştırarak üzerinde uçmaya başladı. Siyah omurgasından sular akarak dalgaların arasından bir geminin provası göründüğünde zaten delirmiş olan deniz iyice kudurdu. Gemi hızla yükselerek vinçlerin serpiştirildiği ön güvertesini, tek bir bacayla taçlandırılmış üst güvertesini, kıç güvertesini, en sonunda da yumuşamış bir Panama bayrağının çekilmiş olduğu direğini ortaya çıkardı. Batmakta olan bir geminin ölüm sancılarını izlemekten farksızdı, yalnızca tersinden. Gemi kendi yarattığı çılgınca taşmanın içinde yüzerken yangın hortumlarının basıncıyla frengi deliklerinden sular akıyordu. Bir dakika sonra geminin hareketleri kesildiğinde dalgalar da hızla dağıldı. Pilot tanrım diye mırıldandı. Borodin bir zafer edasıyla bu dedi Ocean Freight and Cargo'nun bekçi köpeği, varış noktamız John Dory adlı gemi. Serseriyi bu sıra dışı geminin kıç güvertesindeki rampaya indirirken eğer pilotun bacadaki dekorasyona dikkat edecek vakti olsaydı sarı bir noktanın etrafını çevirmiş siyah daireyi görecekti. Serseri aldatıcı bir kolaylıkla geminin inişli yokuşlu güvertesine kondu. Pilot gerçek bir profesyoneldi. Micho helikopterin dört tekerleğinin etrafına zincir çekerken motoru kapatması için pilota işaret etti. Biraz sonra helikopterin pervaneleri yavaşlayarak durdu. Bir palmiye ağacının yaprakları gibi sarktı. Valeri Borodin helikopterden atladı. Kısa süre sonra babası da sızlanarak onu izledi. Yaşlı bilim adamının cildi kirecimsi bir gri renk almış, nefesi sıklaşmıştı. İki adam da pilotun kendilerine katılmasını beklemek üzere durdular. Uzun uçuştan dolayı hala kulakları çınlayan pilot bağırmaya yakın bir sesle "Nedir bu?" diye sordu. "Biraz sonra kaptanın açıklamasına izin vereceğim." Borodin mürettebat şefine dönerek boğazını kesermiş gibi bir hareket yaptı. Şef elini sallayarak anladığını belirtti ve mürettebatına işaret etti. Adamlar iniş takımlarına dolanmış zincirleri çabucak çözüp kaba hareketlerle serseriyi suya ittiler. Helikopter suyla dolup gözden kaybolmadan önce denizde birkaç dakika çırpındı, pervane kolları John Dory'nin boyalarını çizdi. Pilot batmasını izlerken küçük yorgun helikoptere ironik bir selam verdi. Helikopterin kasten batırılması onu üzmüş olsa bile bunu belli etmemişti. Borodin arkasına dönerken sıradan bir şey söylermişçesine "Böylece beni terk edemeyeceksin Valeri" diye uyarıda bulundu. Valeri biraz önce korkunç bir kazaya şahit olmuş gibi gözleri büyümüş, ağzı açık dikiliyordu. Nasıl tahmin etti? Valeri kendisine bu soruyu soruyordu. Helikopterle kaçmak istediğini nereden anlamıştı? Peter, oğlunun sessiz sorusunu yanıtladı. "Sen Amerikan araştırma gemisindeki şu kızın kurtarılması için ona baskı yapmaya teşebbüs ettikten sonra Kerikov beni aradı." Haftalar önce balinaların karaya vurmaları ve ölüm nedenlerinin belirtilmesi için gösterilen çabalar ve Tish'in kurtarılması, medyanın dikkatlerinin volkanı gözlemlemekte olan August Rose'un üzerine çevrilmesine neden olmuştu. UOAE'nin göreviyle ilgili radyo haberleri geniş kapsamlıydı ve bazı önemli bilimsel personelle yapılan röportajları da içeriyordu. Valeri Tish'in kendisiyle yapılan mülakatta harika olduğunu gururla anımsattı. Tish o araştırmaya adımı attığında Ocean Seeker'ın yok edilmeye doğru yola çıktığını yalnızca Valeri ve babası biliyordu. Çaresizlikten kaynaklanan bir kumar oynayan Valeri, Kerikova Tish Talbot kurtarılmazsa August Rose'daki sismik patlayıcılarla volkanı yok edeceğini söylemişti. Kerikov senin tehditlerinden etkilenmemişti. Valeri ve doğruyu söylemek gerekirse ben de etkilenmemiştim. Ama kurtarılmadığı takdirde senin görevimizi sabote etmeyi deneyeceğini bildiğim için Kerikov onu benim talebim üzerine kurtardı. Radyodan onun kurtarıldığını duyduğunda öyle kendini beğenmiş bir halin vardı ki. Borodin kaba bir kahkaha attı ve John Dory'nin hala ıslak olan parmaklıklarının üzerinden helikopterin mezarını işaretleyen baloncukların oluşturduğu küçük alana baktı.
''Yakınlarda gidemeyeceksin. Benim hala sana ihtiyacım var. Rusya'nın sana ihtiyacı var.''
Tekrar bir araya geldiklerinden beri bir yıl içinde Peter Borodin'in Valeri ile yaptığı en uzun konuşma olmuştu bu. Valeri de öylesine buz gibi kör edici bir nefret duygusu uyandırmıştı ki düğümlenmiş midesinden yükselen safranın yakıcı asidini ağzında hissediyordu. Avuçlarının içinde kıvrılmaktan bembeyaz kesilip kanı çekilen parmaklarını öyle sıkmıştı ki kemikleri cildini yarıp çıkmaya hazır gibi görünüyordu adeta. Peter Borodin oğlunun verdiği tepkilerin hiçbirini görmedi. John Dory'nin kaptanıyla selamlaşmak üzere arkasını dönmüştü. Omuzları çökmüş olan Valeri titreyen ellerini tulumun ceplerinin derinliklerine sokup sallanarak onlara doğru yürüdü. Kaptan Nikolay Zvenkov elini uzatarak "Gemiye hoş geldiniz Doktor Borodin" dedi. "Sizi iniş rampasında karşılayamadığım için özür dilerim ama geminin neta olup olmadığını görmek zorundaydım." Dipnot, neta, denizcilikte muntazam tertipli veya emniyetli anlamında kullanılan bir terim. Borodin uzatılan eli sıktı, oğlunu ve helikopterin pilotunu kaptanla tanıştırdı. Zvenkov Gürcüydü ve Rusçayı kaba bir aksanla konuşuyordu. Ancak amansız, inatçı bir profesyonelin görüntüsüne sahipti.
''Acele edip tekrar dalmalıyız. Amerikan casus uydularına yerimizi tespit etme fırsatı vermek istemiyorum.''
Kaptan üç adamı geminin üst güvertesine götürdü. Gemide ne bölme vardı ne güverteye açılan kapı, ağzı ve koridor ne de kabin veya köprü. Denizaltının yuvarlaklaştırılmış kumanda kulesinden çıkıntı yapan desteklere sürgülenmiş kutumsu yapısı sadece aldatıcı bir dış görünüştü. John Dory'nin yanları ve ana güvertesi denizaltının omurgasına kaynakla tutturulmuş çelik levalardan oluşmuştu. Vinçler, bocurgatlar ve boomlar sadece birer dekordu. Yüzeye çıktığında 200 metrenin üzerindeki herhangi bir mesafeden bakılınca şilep yasalara uygun görünüyor, içinde taşıdığı ölümcül sırrı ele vermiyordu. Bakışları John Dory'nin üst güvertesinin karanlık ortamında gezinen helikopter pilotu, 1. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından kullanılan gemilere gönderme yaparak K denizaltılarına benziyor diye yorumda bulundu. O denizaltılar şilepleri andırsalar da aslında kimlikleri gizlenen birer gambottu. Menzil dahilindeki kurbanlarını sahte imdat çağrısıyla kendilerine çekip sonra da geminin omurgasına gizlenmiş levhaların ardında saklanmış bombardıman silahlarını çıkarırlardı. Binlerce müttefik onların tuzaklarına düşerek en yüksek bedeli ödemişlerdi. Kollarının iç kısımlarını ovuşturan Borodin, "Ben bu geminin onlardan biraz daha sofistike olduğunu düşünmek istiyorum." diye cevap verdi ama prensip aynı.
''Gel Peter, yolculuk seni yormuş gibi.''
Kaptan onları bir ambar kapağından geçirerek geminin asıl etkili bölümüne 85 metre uzunluğunda eski bir Victor sınıfı nükleer saldırı denizaltısına götürdü. Zvenkov boruların dar bölmelerle donanımın arasında bir çocuğun çevikliğiyle hareket ediyordu. Sovyet denizaltılarında geçen 20 yıllık hizmet süresi ona bu sıkışık gemilerde kendisini sağa sola çarpmamayı öğretmişti. Helikopter pilotunu emrindekilerden birinin yanında bırakıp Borodin'le oğlunu doğruca kendi kabinine götürdü. Kaptanla babası gevezelik ederlerken Valeri sesini çıkarmadan oturdu. Kerikov Ocean Seeker'a gizlice bir ajanını sokmayı başaramasaydı eğer Zvenkov sevgili Tish Talbot'unu öldürmüş olacaktı. Zvenkov'u bu kişiliksiz zalimliğinden ötürü dövmek istiyordu. Yine de o sadece görevini yapan, emirleri yerine getiren bir asker olduğu için suçu tamamen Zvenkov'un üzerine atamazdı. Bu emirlerin arkasındaki adam babasıydı. Kaçmaya ne kadar yaklaşmış olduğu aklına gelince Valeri'nin midesine kramp girdi. Serseri kendisini içinde buldu, bu çılgın dünyadan kaçmak için iyi bir vasıta olacaktı. Valeri kendisini mantık ve düşünceye adamış bir bilim adamıydı. Babası buna rağmen o saf dünyayı cinayet, ihanet ve akıl ermez bir zulüm boyutuna taşıyarak yozlaştırmıştı. Valeri'nin içi nefretle kaynıyordu. Sevdiği kadını öldürmesine ramak kalan babasına duyduğu nefretle. Geçmişte işlenip de anlatılmayan cinayetlere duyduğu nefretle. O kadar yıl önce korkmuş küçük bir çocuğu terk etmesine duyduğu nefretle. Sadece birkaç gün kalmıştı. Sonra her şey sona erecekti. Kaçmayı, babasının hayatına tekrar girdiği günden beri kendisi için bir güç kaynağı olan sevdiği kadına yeniden kavuşmayı beceremezse geriye tek bir seçeneği kalıyordu. Kendisini öldürmek. Valeri yalnız ölmeyeceğine dair yemin etti. Buna karar verince beyninin boşaldığını hissetti. Kaptanla babasını dinlemek için öne eğildiğinde zekası yine keskinleşmiş, dikkati yeniden toplanmıştı. Tek bildiğim Kerikov'un telsizle yeni emirler verilene kadar tüm faaliyetlerin askıya alınmasını söyledi. Olduğumuz mevkide batmış halde kalacağız. Ancak bizimle irtibat kurulana kadar antenler açık olacak.
Ama niye? Anlamsız. Ödülümüzü istemek için gerekli hazırlıkları yapmalıyız.
Doktor Borodin diğerlerinden ziyade kendisiyle konuşuyordu. Dalgın bir tavırla ensesini ve boğazını ovuşturdu.
August Rose'dan Kerikov'a telsiz teması kurdum. Volkan'ın Amerika'nın 300 kilometrelik sınırının dışında kalacağını biliyor. Volkan keşfeden ilk ülkenin olacak. Aslında bize ait.
Bir şey daha var. Zvenkov'un gürleyen sesi neredeyse özür diler gibi çıkmıştı. Kerikov sana açıklamamamı istedi ama seni sır saklamayacak kadar uzun zamandır tanırım. Bir SSN-9 siren füzesine 30 kiloton nükleer savaş başlığı doldurmamı ve fırlatmaya hazır hale getirmemi emretti. Borodin bu haberi duygusuzca karşıladı. Aklı kendisine yönelmişti sanki. Yanıtları bulmak için derinleri araştırırmış gibi bir hali vardı. Denizaltının klimalarının vızıltılı sesi birkaç uzun saniye boyunca sıradan kabinde duyulan tek ses oldu. Borodin en nihayet önce Zvenkov'a ardından da oğluna baktı.
Yanardağı yok etmek niyetinde olmalı ama neden?
Borodin ömrünü verdiği çalışmasının nükleer bir ateş topuyla mahvolacağı gerçeğinden çok Kerikov'u bu şekilde davranmaya iten sebeple ilgiliydi sanki.
Güvenliğimizin bir yerinde bir sızma olmuş olmalı. Bütün projeyi imha etme nedeni güvenliği sağlamak olmalı.
Kerikov'un sana ihanet ettiğini anlamıyor musun?
Duyduğu öfke Valeri'nin sesinin tıslayarak çıkmasına yol açmıştı.
Onun yanardağı devlete teslim etmek gibi bir niyeti asla olmadı. Departman 7'yi devraldığından beri sana ait olan çalışmayı ruhun duymadan satmayı umarak seni kullandı o.
Eski rejim bir daha geri gelmemek üzere yıkıldı. Senin uğruna hayatını boşa harcadığın Rusya yok artık. Dünya 1950'lerden başlayarak değişti ama sen buna dikkat etmeye zaman ayırmadın.
Vulkan'ın yaratılışı ancak Stalinci bir rejimde başarıya ulaşabilirdi ve bu rejim gideli onlarca yıl oldu. Gorbaçov Glasnost ve Perestroika'yı başlattığında bütün bu operasyon kaderine terk edildi. Yaşlılık rüyalarını bir kenara bırakıp artık gerçek dünyada yaşamaya başla. Rus devleti bir eliyle ekonomik yardım dilenirken diğer eliyle Amerikan topraklarına o kadar yakın bir yerde bulunan bir adayı işgal etmeye kesinlikle kalkışmaz. Kerikov bunu iyi biliyordur ve bir çeşit muhtemel durum planı yapmıştır.
Nasıl bu kadar emin olabilirsin Valeri? Sen yalnızca benim yardımcımsın, sana her şeyi anlatmadık.
Borodin aslında anlamadığı için gerçekleri bu kadar kolayca reddediyordu.
Valeri üzgün bir sesle, "Boşver baba, başka bir şey yok, bunu ikimiz de biliyoruz."
İlk defa babasının ne denli çelimsiz ve narin göründüğünü fark etti. Gözlüklerinin arkasındaki gözleri sulanmış, bir zamanlar kısa ama sağlam yapılı olan bedeni küçülmüş, iskeletsi bir görünüme bürünmüştü. Cildi kalıp çıkarmakta kullanılan kilin soğulukluğunda ve dokusundaydı.
Borodin son derece alçak bir sesle dudakları belli belirsiz oynayarak ''Başarılı olacak'' dedi.
Ansızın vücudu katıldı, gözleri bir anda adeta yuvalarından fırlayacakmışçasına açıldı. Dudakları geriye çekilerek bir kuru kafanın gülümsemesiyle kırık ve lekeli dişlerini gözler önüne serdi. Bir kere şiddetle sarsıldı, bedenini delip geçen muazzam acı onu bir kez daha eline geçirmeden önce hızla nefes almaya çabaladı. Sanki göğsünü yakalamak, içinde tekleyen kalbini sakinleştirecekmişçesine parmakları gövdesinden yukarı tırmandı. Piotr bir kere daha sarsıldı, son mücadelesini verirken topukları yeri dövdü ve gitti. Borodin'in prostat kası ölürken gevşemiş, idrar kokusu küçücük ofise sinmişti. Zvenkov meslek yaşamı boyunca yeterince ölüme tanık olduğu için Borodin'in geri döndürülebilecek noktayı geçtiğini anlamıştı. Haç çıkartıp yaşlı adamın hala dik dik bakan gözlerini kapatmak için eğildi. Valeri yavaşça üzgünüm dedi. Valeri elini uzatıp buruşuk eline dokunmadan önce uzun bir süre babasına baktı. Komik ama ben de. Ölüm en sonunda içini temizleyip sanki yeniden doğmuş gibi tüm nefretini dindirmişti. Babasının ölürken nefes alma çabalarıyla birlikte Valeri'nin hırçınlığı da geçmişti ve bunun başka türlü geçmeyeceğinin de farkındaydı. Bilgilerle beraber August Rose'dan kaçmayı başarabilmiş olsaydı bile içindeki şeytan sonsuza kadar yakasını bırakmayacaktı. Ama artık öyle olmayacaktı. Şeytan sonsuza kadar toprağa verilmişti. 25. ayrımın sonu. Sayfa 232.